Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özcan.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye piyasasını ilgilendiren önemli bazı gelişmeler vardı. Bunlar şu an iddia aşamasında ama konuşulmasında fayda var. Bunların başında da Sony Mobile'in yani Sony'nin cep telefonu bölümünün önümüzdeki Ekim ayı içerisinde Afrika ve bazı başka ülkelerle bölgelerle beraber dükkanı kapatacağı ve Sony'nin ağırlıklı olarak kar marjının yüksek olduğu bazı ülkelere yoğunlaşacağı konuşuluyor. Tabii Sony Mobile'ın Türkiye'deki pazar payı geçmişten günümüze doğru bakıldığı zaman kademeli olarak sürekli bir azalma eğilimindeydi. Piyasaya çıkarttığı telefonlar rekabet çerçevesinde kendisine istenen olan yer bulamadığı için en son sanırım %1,5-2 seviyelerine kadar düşmüştü pazar payları ki bu konuyla ilgili olarak piyasadaki uzmanların dediği bir şey var. Eğer pazar payı %5'in altına düşüyorsa burada bir sabit yatırımla yani ofis yatırım ve çalışanları istihdam etmene gerek yok. Onun yerine örneğin distribütör üzerinden de faaliyetlerini sürdürebiliyorsun. Büyük bir ihtimalle ki bu Ivan Bless dediğimiz ağırlıklı olarak cep telefonlarını sızdıran kişinin paylaştığı bir bilgiydi. Doğru olma ihtimali yüksek ama henüz firmadan bir doğrulama gelmedi. Ben Sony Mobile Türkiye'den tanıdıklarımıza sordum. Onlardan da bir geri dönüş olmadı. Piyasada belli dönemlerde buna benzer dedikodular zaten çıkıyordu. Gerçek olma ihtimali olmama ihtimaline göre şu dönemde daha kuvvetli görünüyor. Çünkü ülkemizde bir de kurdaki hareketlilik, piyasa koşullarındaki zorluk, işte satışların azalması, telefon piyasasında bir daralma gibi farklı gündem maddeleri de söz konusu. Bu çerçevede belki sene sonuna doğru Sony Mobile'ın burada bir ofisi olmadığı bir senaryoya geçmesi, cihazların distribütör üzerinden sadece işte belli satış kanallarında bulunması şeklinde bir tabloyu da görürsek ya şaşırmamamız gerekiyor.
Şimdi ben kullanıcı yorumlarına bakıyorum. Kullanıcı yorumlarında da senin son kısımda belirttiğin gibi işte ülkedeki siyasi istikrarsızlığa dem vuran var, doların artmasına dem vuran var filan. Ben şurada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Sony'nin ülkemizden çıkması, ülkedeki dolarla filan alakalı değil. Tamamen Sony'nin başarısızlığının artık neticesidir arkadaşlar. Zaten Sony'de LG gibi, LG dolar kuru artmadan önce zaten pes edip ithalatçıya dönmüştü, ülke ofisini kapatmıştı. Sony de aynı şekilde kullanıcıyı dinlemeyerek, kulaklarını sıkı sıkı kapatarak sadece ülkemizde değil, dünyada genel olarak sürekli pazar payı kaybeden, dünya Android cep telefonu pazar payları telefon üreticilerine doğru böyle dağıtılırken de gösterilirken de sürekli others kısmında yer alan bir firma. Hiçbir zaman listede isminin üst sıralarda yer aldığını göremiyorsunuz. Hatta Sony'nin mobile takımından yeni bir açıklama da gelmişti. Biz evet tamam böyle kapatmayacağız burayı. Yani dünyada genel olarak Sony'nin cep telefonu işinden çıkacağı konuşuluyor. Bırakın Türkiye'den çıkmasını. Orada şunu söylediler. Biz 5G'ye gelince inanıyoruz ki bir devrim olacak. Biz de o devrimin içinde yer almak istiyoruz falan. Çıkmayacağız mobil işten demişlerdi. Artık adamlar hani bunu geçtik zaten burada yenildik. Biz 5G'ye odaklandık deme modundalar. Bu globalde söylenen şey. Türkiye için geçiyorum zaten. Kötü oldu. Söyleyeyim yani rekabetin azalması kötü. Keşke Sony'den daha rekabetli cihazlar görebilseydik. Ama ben şunu söylüyorum. Xperia Z'den bu yana, Z1'den yana telefonların hepsini yan yana koyun Sony'nin. Son 5-6-7 senedir kimse cep telefonu ayırt edemiyor bile. Sadece içindeki donanım değişiyor. Tasarım aynı. Ve günümüzde en önemli konulardan bir tanesi bugün firmaların birbiriyle yarıştığı konu olan çerçevesiz telefon tasarımına da en son geçebilecek firma gibi görünüyordu. Hala da telefonlarında oldukça kalın çerçeveler var. Bazı arkadaşlar çerçeve söylediğini söylemiş ama işte %1-1,5'luk kesim, çerçeve seven kesim kurtarmıyor demek ki firmayı. Bir de Sony'nin fiyatları da rekabetçi olmadı. Yani evet pazar payı kötüye gidiyordu, telefon satamıyorlardı, beğendiremiyorlardı cihazlarını. Ama fiyatlarına bakıyordun, insanların beğendiği telefonlarla aynı fiyattan satmaya çalışıyorlardı. Bu kötü bir taktik. Yani böyle bir taktikle ilerlemek zaten zor. Göründüğü gibi sonuçları da kötü oldu. Ya İnşallah da kapatmazlar. İnşallah iddiadır ve ülkemizden çıkmazlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız neden ülkemizden çıkması üzücü olsun ki falan filan demişler ama arkadaşlar bugün Sony'nin Türkiye'de yer alması demek en az bir genel müdür maaşı ödüyor demek. Yani bir Türk vatandaşına ülkemizde. En kötü onun sigortasıydı bilmem nesiydi ofisiydi filan derken bir para harcaması demek. Diğer türlü sadece ithalat oluyor. Sadece telefonu getirip satan bir ithalatçı oluyor. Ama Sony'nin bir pazarlama takımı var, bir sürü insan var, maaş alıyorlar oradan. Bunların hepsi Türk vatandaşı, vergisi ödeniyor, bilmem nesi oluyor. Ülkelerin ofis kapatması, ülkelerin demişim firmaların her zaman kötüdür, bunu söyleyeyim.
Ya olması her zaman olmamasına göre daha iyidir. Hem istihdam açısından hem de firmanın burada daha aktif rol oynayabilmesi anlamında. Sonuçta distribütörden birisiyle iletişime geçmek de firmanın kendisiyle iletişim kurmak arasında fark var. Tabii eğer böyle olacaksa distribütör tarafında nasıl bir işbirliği olacağı da önemli. Orada bazı farklı konseptler var. Sadece distribütöre işi bırakırsanız tabii distribütörlük kavram ürün dağıtmak. Dolayısıyla pek çok farklı markayla işbirliği yapıyor genelde Türkiye'deki distribütörler. Dolayısıyla tek bir markaya yoğunlaşmak istemeyecekleri için konsantrasyon Sony'nin kendi yönetiminde olduğu gibi olmayabilir. Bazı distribütörlerde de aslında markanın kendisi gibi davranma stratejisi var. Burada doğru bir kurgulama yapılırsa işte pazarlama bütçesi veriyorlar onlara. Oradaki çalışanların bir ya da iki tanesi markaya atanmış oluyor.
Evet.
Bu takım konseptler var. Eğer çıkma durumu olacaksa buradaki konseptin gidişatı etkisi nispeten belki bir miktar daha azaltabilir ama bunu bekleyip göreceğiz. Tabii Türkiye olmasa bile örneğin Orta Doğu'dan çıkması bile aslında Türkiye etkileyebilir. Çünkü Türkiye burada Dubai merkezi yönetilen ülkelerden bir tanesi. Burada bir ekip var ama ana strateji örneğin Dubai'den yönetiliyor ve onun yansımaları Türkiye'ye uyarlanıyor. Dolayısıyla böyle bir gerçek var ama tabii günün sonunda ortaya çıkan sonucun asli sorumlusu Sony'nin kendisi. Çünkü yıllarca eleştirilere kulak kapayan, ben bildim ben yaparım tarzında Nokia'nın o 160 pazar paylarından yok olmaya gittiği dönemdekine benzer bir strateji ilerlediler. İyi yaptığı şeyler her zaman oldu. Telefonların güzel yanları da her zaman oldu ama başta tasarım olmak üzere işte sensör sattığı firmaların daha iyi kamera performansı sunmasından fiyat konusunda rekabetçi olamamaya kadar süper orta sınıf stratejisini endüstriye kazandıran marka oldular işte XPRM 5 gibi cihazlarla. Onun devamı gelmedi.
M5'i de 1 trilyon kronik sorun oldu. Kullanıcıları yarı yolda bıraktı.
Sorunlar oldu. Kompakt diye alternatif olmayan bir ürün grubu vardı. Onları yavaş yavaş azalttılar. Her ülkeye vermemeye
mesela
başladılar.
Mesela gördüğüm bir şey var. Yorumlardan bunu da görüyorum arkadaşlar. Girip aynı haberin yorumlarına siz de bakabilirsiniz tabii. Teknik servis konusunda kullanıcıları o kadar üzmüşler ki son dönemde.
Mesela o M5 dönemde
artık bir nefret oluşmuş. M5'in ötesinde yani bir de ürününü verip de kısa sürede tamir olup alan adam yok.
Bir de Sony tabii belli başka konularda ilk olmanın ya da ilklerden birisi olmanın bazı sıkıntıları da beraberinde geliyor. İşte bu suya toza karşı denekli telefon konseptinde telefonları alıp İstanbul Boğazı'na fotoğraflar çekip daha sonra işte denize sokarsan garanti dışı kalır. O hikayeyi de doğru anlatamadılar.
Evet.
Tablet yaptılar, tablet olayından çıkmak zorunda kaldılar. Son dönemde iyi yaptıkları güzel şeyler de vardı. Yazılım güncellemesi konusundaki en hızlı firmalardan birisi oldular. Xperia XZ1'in fiyatı rakiplerine göre şey, amiral gemi sınıfında özellikle sert bir telefon olarak 3000 lira altında çıktı.
Evet.
Ki Nokia 8 benzeri bir politikaları vardı. Bu politikayı 4 sene önce başlasalardı bugün belki daha sağlıklı bir Sony Mobile'dan bahsediyor olabilirdik. Bunun dışında Mobil Dünya Kongresi'nde yeni telefonlar gördük. Tasarım olarak beklentilerin altında kalan telefonlardı belki ama onlar Türkiye'ye ve pek çok ülkeye henüz gelmedi. Aradan işte kaç ay gitti? Temmuz'a giriyoruz. Şubat,
ya,
Temmuz,
sen hatırlıyor musun? Bize Sony'nin kırıldığı bir Mobil Dünya Kongresi olmuştu 2 sene önce. Götürmüşlerdi. O zaman da XZ'leri ilk kez gösteriyorlardı. Yine telefonları göstermişlerdi bize Şubat ayında ve ben döndükten sonra şu yorumu yapmıştım. Ya dedim Sony'ye teşekkür ediyorum. Mobil Dünya Kongresi'ne bizi masraf edip götürdüler ama gösterdikleri telefonu Haziran'da piyasaya süreceklermiş. Mobil Dünya Kongresi'nde test örnekleri bile çalışır durumda değildi. Bizi niye götürdüler anlamadım demiştim ben. Sonra darılmışlardı bu konuda açık söylemek gerekirse ama o günden bugüne bakın ben 2 sene önceki Mobil Dünya Kongresi'nden bahsediyorum. Hiç değişen bir şey yok. Şubat ayında gösterdiğin telefonu eğer sen hemen akabinde bir sonraki ay piyasaya süremiyorsan Şubat ayında göstermeyeceksin.
Yani mesela Şubat ayında gösterilmeyen daha sonrasında lanse edilen Xperia XZ2 Premium diye bir telefon var ki onun daha ziyade bölgesel bir telefon olacak. Çin, belki Kuzey Amerika gibi yerlere gideceği söylendi ki geçen bir fiyat gördüm 1000 dolar. Yani 1000 dolara Sony'nin bugün koşullarda telefon satabilmesi için hakikaten kameranın ya 6K video çekiyor olması lazım makinelerinde olmayan. Beraberinde belki 5000 mAh bir pille geliyor olması lazım.
Bir de televizyon hediyesi yanında.
Yani belki yani sonuçta o da LG'nin yaptığı şey. Kanada'da falan telefon LG G7 alanları telefon televizyon verdiklerini biliyor. Öyle kampanyalar olduğunu da biliyoruz. Yani sen zaten az önce ifade ettin. Daha önce mobilitede konuşmuştun. 5G beklentisi var. Bu aslına bakılırsa Comtex faaliyetinde aslında Tayvan'da HTC'yi de ziyaret etme şansım oldu. Onların başkan yardımcısıyla görüştüm. Bayağı ilgili. O da çok zor. Türkiye pazarının nasıl başarılı olması gerekiyor vesaire tarzında. Burada söylediğim her şeyi ona da aksettirdim. Onun da dediği şey şu. Biz 5G ile beraber bir kırılmanın yaşanacağını bekliyoruz. Genelde şu an gerileme eğilimde ya da düşme eğilimde olanların beklentisi 5G.
Bir umut işte ya.
Yani sonucunda şimdi 4G'yi iyi yapanın 5G'yi iyi yapma ihtimali çok yüksek. Ama 4G'yi kötü yapanın 5G'yi iyi yapacağım demesi, evet 5G başlı başına bambaşka bir kulvar belki ama arkadan güçlü mirasla gelenler var, anlatabiliyor
evet.
muyum? Öncelikli teknoloji bakımında da kendini teknoloji geliştiremeyip tedarikçilerden alıyorsan diğerleri gibi o adam da önce volüme bakacak. Adet kim daha fazla yapıyorsa. Yani Qualcomm bugün 5G ile ilgili en iyi RF anten tasarımını 1000 adet satana değil 100 bin adet satana vermek ister diye tahmin ediyorum. Ama orada tabii böyle bir beklenti var. Son tarafında böyle bir durum var. Ekim ayına doğru netleşeceğiz konuşuluyor. Umarız doğru değildir. Umarız ofis devam eder. Umarız rekabetçi telefonlarla ticarette de geliştiler. Sonuçta bugün Sony diye bir markanın ciddi bir yeri var. Ciddi bir algısı da var. İşte bakalım bekleyip görmekten başka bir şu anda fayda yok ama finansallara bakıldığı zaman PlayStation'dan kazanıyor. Oyundan, filmden, diziden, müzikten kazanıyor ama telefon bölümü
sürekli zarar,
sürekli zarar ediyor. İşte
birkaç kereçek gibi de görünmüyor bu arada.
Görünmüyor hani ki işte. Yani, şimdi bugün mesela Asus ROG Republic of Gamers oyun telefonu işte. Overclock'lu Snapdragon 845 falan. Ön türlerinden biri Sony'dir. Xperia Play diye Sony PlayStation telefon yaptım 6 sene önce. Yani endüstrinin hazır olmadığı, mobil oyunların bu kadar nispeten iyi olmadığı
ya
dönemde.
Şöyle bir şey düşün. Sensör üreticisi firmanın çift kameralı telefon konseptine en son ayak uyduran firmalardan biri olduğunu düşün. Kesinlikle bu tarafta bile bir öncülüğü yok. Yani sensör üretiyorsun. O sensörlü telefonlardan millet çakır şakır yapıyor. 3 tane kamera koyan firma var. Sen hala da o tarafta yer alamıyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir akıl mantık yok gerçekten. Ve şeyi anlamıyorsun. Neden böyle bir sıkıntı var? Yani acaba firmanın dağılımı içinde iş yapmak çok mu zor? Sony'nin kendi yapısından dolayı mı bu sıkıntı
abi, yani bir, aynı zamanda bir müzik firması. Hem donanım hem de içerik anlamında. Sadece evet. Donanım değil. Yani. Walkman'la markasını tut. İşte bugün Sony müzik altında. Herkesin dinlediği radyolarda dinlediği şarkıcıların, türkücülerin çoğu aslında evet. Sony'nin lisans sanatçısı. Bugün Çinli markalar bile Vivo'ya bakıyorsun diyor ki işte ESS'in çok özel bir ses kodikini kullandım. Ses sıkış gücü, kulaklığa en fazla sesi verebilen telefon bende. Sony'nin böyle konsantrasyonları da olmadı. Tamam, Star Hoparlör konusunda öncü markalardan birisi, DP'dir yatırımları var vesaire ama hani ona özel, diğerlerinde olmayan, geçmişten gelen bazı birikimlerini avantaja çevirebileceği
yok. Kutunun içinden çıkan kulaklık bile işte yani öyle bir kulaklık çıkıyor. Sony'ye yakışmıyordu.
O işte kulaklık dediğin zaman bile işte bugün bak Sony'nin kulaklık bölümünün yaptığı inanılmaz kulaklıklar var. Bugün Apple AirPods diye bir kulaklık veriyor. Onlar çok daha iyisini Sony satıyor. Yani belki bir şekilde
entegre bir şey
tamam
yaptın,
o harici satma kulaklığının aynısını vermen pek muhtemel görmüyorum. Onu da 1000 liraya satıyor çünkü adam ama onun yarısı özellikle bir kulaklığı içine koyabilsen, yanına bandı olarak verebilsen, paket olarak verebilsen bugün çok daha başka bir noktaya gidebilir ama bakalım.
Ama konuş bitmez. Biz çözemeyiz onların işini.
Yani bakalım belki de ileriye dönük olarak Vayo tarafında biliyorsun marka hakkını. Gerçi Sony'de de Sony Mobile'ye satamazsın. Sony kendi markasını vermek zorunda. Bilmiyorum orada ne olacak ama.
Xperia'yı belki verirler.
Belki Xperia'yı verebilirler. Vayo'yu bugün Japon bir ortak girişim grubu işletmeye çalışıyor.
Şimdiden ama Xperia alır.
Foxconn alır.
Evet.
Telefon yapar. Yok. Daha da iyi yaparlar.
Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorum.
Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş yılın ikinci yarısına başlamak üzereyiz. Temmuz uzayıyla beraber artık Note serisi ve Apple tarafındaki iPhone ile ilgili beklentiler artmaya başlayacak. Tabii araya sürpriz bazı Çinli modeller girdi. Vivo X, işte Oppo'nun Find X'i gibi çığır açma ihtimali yüksek tasarımda belki yol gösterecek telefonlar gördük ama dünya genelindeki beklenti yeni Note ve yeni iPhone'larla ilgili. iPhone tarafıyla ilgili tabii farklı iddialar var ama daha öncesinde biz Note'u göreceğiz. Samsung resmi bir açıklamayla Galaxy Note 9'un basın lansman tarihini açıkladı. Her sene aşağı yukarı son birkaç yıldır Amerika'da yapıyorlar. Yine orada olacak gibi görünüyor ve 9 Ağustos'ta bu kardeşinin doğum gününden 4 gün sonra Samsung Note 9'u lanse edecek.
Şimdi bak haberin tıklanmasına bakıyorum. 3764 dün yapılmış, bu saatlerde yapılmış bizim videoyu çektiğimiz saatlerde. Samsung'un Note 8 ve bir önceki telefonların lansmanları yaklaştığında şöyle bir durum oluyordu arkadaşlar. Bizim popüler haberler kısmı Samsung telefonların haberleriyle doluyordu alt alta. En az 10.000 20.000 tıklama. Çıktığı anda hangi haberi yaparsan yap trendlere giriyordu. Bu haber trendlere falan girememiş durumda. Samsung'la ilgili ciddi bir ilgi düşüşü var.
Samsung'da zaten ciddi bir satış düşüşü var. Piyasa kaybı var.
Note'u beklemiyorlar. Yani beklenti kalmamış görüyorum ben. Habere tıklanmasından bunu anlayabiliyorsun. Bugün Huawei haberlerine daha fazla tıklanıyor.
Hayır, bugün Xiaomi haberleri bugün bizdeki popüler haberlerin %80'i.
Samsung'la kıyasladığımda Xiaomi'yi katmıyorum. Bugün Huawei haberlerine daha fazla tıklanıyor ki Huawei Türkiye'de kaç aydır, yıldır faaliyette. Yani doğru dürüst aslında bu yılın başından aslında başladı diyebilirim ben Huawei'in tam böyle bastıra bastıra reklamlarını.
Aslında 2-3 yıldır
bir şeyler yapıyorlardı. Yani Samsung'a bakıyorsun devasa bir firma, bir enerji kaybı var. Bu firma eğer bunu böyle çıkartırsa en azından ülkemiz için söyleyeyim. Pek hayır alamet değil.
Ya şimdi şöyle, geçen sene Note 8 lansmanında Samsung'un paylaştığı bilgi şuydu. Türkiye Note serisinin en çok satıldığı 5. ülke durumunda. Dünya genelinden bahsediyorum bu arada. Sadece hani böyle ülkelerden bahsetmiyorum. Ama tabii şöyle de bir durum var. Yeni Note ile ilgili heyecan yaratma meselesi son Samsung Galaxy S8'den S9'a geçişte olduğu gibi üstüne çok ciddi koyulmadan gelecek bir telefon gibi bir beklenti var. Çünkü ortaya çıkan bazı sızıntı görüntüler var. Belki ekran kasa oranında ufak bir gelişme olma ihtimali var. Kalemle ilgili bazı gelişmeler var. Kalem zaten aslında ayırtıcı bir unsur ama kullanıcılar daha büyük şeyler bekliyorlar. Yani belki daha iyi, daha yüksek pil kapasitesi, belki tasarım anlamında ayrışma.
Problem ne biliyor musun? Samsung için hep ne dedik? Teknolojinin öncüsü dedik. Bana sorarsam bu adamlar S8 serisinde, S8 ve S8 Plus telefonlarında sektörün en az 3 yıl önüne geçtiler. Yani ekran kasa oranları olsun, ekran kalitesi olsun, kameranın kalitesi olsun, ses kalitesi olsun. Telefonda yok yok arkadaşlar. Bu arada ben size söyleyeyim. Biz S8 eğer kullanıyorsanız büyük ihtimalle değiştirme ihtiyaç duymamışsınızdır bu sene içinde. Ben gelecek sene duyacağınızı düşünmüyorum.
Hala kötü tarafları yazılım.
Şimdi
yazılım
orada ne problem oldu? Siz eğer sektörün 3 yıl önüne giderseniz bir sonraki adımda artık mucizevi şeyler yapmanız gerekiyor. Yani telefonu yere attığında kendi kendine mesela yer çekimine karşı koyup artık paraşüt açıp inmesi gerekiyor ki kullanıcıda bir wow desin. S9 Plus'lar kötü telefonlar mıydı S9'lar?
Yok. Donanım olarak çok iyi.
Evet, her şey olarak genel olarak güzellerdi. Millet ne dedi? Meh. Neden? Çünkü S8'in aynısı dedi. Yani ya sektörü çok önüne giderseniz böyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir şey
var. Sonucunda iki tane alternatif var. Birisi ya gerçekten çok iyi bir telefon yapacaksın ki insanlar konuşacaklar. Ya işte inanılmaz bir telefon gelmiş tarzında.
Zaten öyle aslında. Yani bugün Note 8'e kim kötü diyebilir ki?
Ya Note 8 ben de çok uzun süre kullandım. İyi, çok iyi bir telefon. Kötü bir telefon değil ama Samsung'un yavaş yavaş bu büyümeye bağlı olarak büyümenin sonucunda yaşadığı bazı kronik sorunları var. Bunlardan birisi yazılım olayı.
Yani bugün yazılım, evet.
Samsung'un arayüzü 2-3 yıl öncesine göre çok daha iyi bir noktada olsa bile zamanla şişme ihtimali, şişme eğilimi gösteren, tepkisellik sorunları baş gösteren hala bu sorunları yaşıyor Samsung. Evet.
Stok Android seçeneği sunsa bence birçok kullanıcı onu bile tercih
şimdi
edebilir.
Onu sunmuyor. Artık. İkincisi eğer çok iyi bir telefon yapamıyorsan fiyat konusunda iyi olma ihtimali, iyi olabilen bir telefon yapman gerekiyor. Yani bakıyorsun Samsung'un fiyatlarına artık 850-900 dolar bandına oturmuş durumda. 100 dolar üstünde zaten iPhone 10
var. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Donanımsal ve teknik altyapısına baktınız o fiyatın telefonu zaten.
Yani, fiyatın telefonu ama şimdi
aletler çok iyiler.
Şimdi şöyle diyorlar. Geriden gelenlere bakıldığı zaman şimdi 850 dolara Samsung başlıyor. 1000 dolara iPhone var. İşte Türkiye'de satılmadığı için çok belki topa koymak gerekmiyor ama 800 dolar bandında da yine Google'un Pixel telefonları. Pixel telefonlar tabii Google telefonu olması, kamera konusunda evet, başka bir noktada olması gibi farklı avantajlar var. Sonra 6 iniyorsun. 6 uçurum var. Makas açılıyor. 300 dolar aşağısını iniyorsun işte. Hatta evet 400 dolar aşağısını iniyorsun. Mi 8 var.
Evet.
OnePlus 6 var. İşte araya bir yerlere Huawei'ler giriyor. Dolayısıyla şimdi Huawei'ye bakıyorsun. Ya bugün Mate 10 Pro'yu bugün alsan.
Doğru,
kamera konusunda ben Note 8'deki heyecanımı yaşayamıyorum demezsin. Tamam, belki Note 8 belli koşullarda daha iyidir ama Mate 10 da çok iyi.
Evet.
Şimdi hız desen arayüzü belki daha hızlı, tamam mı?
Yok ya, değil. Huawei'nin arayüzü de böyle dandik.
Huawei dediğime bakma sen. O fiyat seviyesinde satılan telefonlara bakın hızı hissedebileceği çok istina diyor.
Huawei ile Samsung'un sıkıntısı ne biliyor musun? Ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Bu adamlar kendi işlemcilerini yapan adamlar. İkisinin de işlemcisi arkadaşlar. Aslında bakarsanız Qualcomm çözümlerine göre daha kötüler. Yıllardır böyle olmuştur. Hep Samsung tarafında tavsiye edilen Qualcomm çözümü almamızdır. Yani bu tarafta. Bence bu firmaların bir oturup düşünmeye başlaması lazım. Bugün Huawei, ben iddia ediyorum, en baba telefonunu alın bugün. Gidin alın piyasadan. P20'nin Pro versiyonunu alın. İçindeki işlemciyle beraber öyle lekli çalışıyor ki arayüz. O kadar büyük sıkıntılara sahip ki. Diyorsun ki Android kötüymüş. Halbuki Android kötü değil. Adamın işlemcisi bir şekilde kernel'dan dolayı cevap veremiyor. Senden konuşmuştuk işte Samsung'un kernel tarafında yönetemediğini dışarıdan bir editör, uzman bir mühendis ortaya koyuyor. Yani daha iyisini uzman mühendis yazıyor kernel'da.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bir Samsung kullanıcıları varsa izleyiciler arasında yaşayan ya da yaşamayan. Hayır, ben de farklı davranıyor tarzına tecrübelerini altta yorum olarak paylaşabilirler. Benim son dönemde hani 3-4 sene öncesine kadar hemen her markada zaman zaman yaşıyorduk ama son dönemde force to close, yani uygulamayı zorla kapat uyarısını en fazla aldığım telefonlar Samsung telefonları. Ya bunun bugün bu seviyede olmaması lazım. Evet. Yani bugün Samsung ticarette işbirliği yapacağım diye arayüzü şişirirsen, Microsoft'un kullanmadığımız uygulamalarıyla doldurursan, ya ihtiyaç sahibi zaten kurar, markette var otur uygulamalar. Yaparsan ortaya çıkan sonucunda yansımalarına katlanmak zorunda kalırsın. E bakıyorsun bugün Samsung haricinde bugün alın diyebileceğimiz telefonların tamamı Android Pay Beta programında. İstersen yine Android'i test edebiliyorsun, kullanabiliyorsun.
Bunu test edebiliyorsun.
Xiaomi de var, Qualcomm, OnePlus da var, Nokia'nın telefonları da var, Sony'nin telefonları da var.
İşte yok. Neden yok? Çünkü içinde kendi işlemcisi var dostlar. O yüzden yok.
Bir de şöyle bir şey var hani bak. Seçenek sunuyor Samsung. En yatan o güzel. Huawei gibi değil. Bence bir de Snapdragon Türkiye'ye getirdim ama.
Onu seçenek sunmuyor bu arada. Yani seçenek sunuyor gibi düşünmeyin. Amerikalı Qualcomm alıyor. Yok, biz bunu alıyoruz.
Bu ihtimalim var. Çok ararsan bulabiliyorsun. Ama
seçenek
var,
değil ama.
Hayır.
Yani Amerikalı adam Qualcomm almak zorunda. Çünkü bank desteklemiyor.
Hayır, o anlamı söylemiyorum. Kendi açımızdan bakıyorum. Şu an Türkiye'de.
Bizim açımızdan da seçenek yok abi.
Türkiye'de almak istersen var. Satan yerler var. Yani, ama içgüdüm politikasından dolayı Samsung'un Snapdragon 845'li ya da 835'li telefonu bu politikadan dolayı Google'la Qualcomm işbirliği arasında giremiyor.
Giremiyor, evet.
Android Pay Beta'yı Qualcomm versiyonunu aslında kuramıyoruz. Oppo'nun telefonundan farkı yok. Sony'nin telefonundan da farkı yok. Ama Samsung'un ona öyle gidiyorsa buna da öyle olmalı tarzında bir yaklaşım var. Şarj teknolojilerinde bile frenlediğini görüyoruz.
Ya Android üreticilerinin hepsinin çuvalladığı bir yer var, arayüz. Mesela Çinliler bu tarafta çok çok iyi işler yapıyorlar. OnePlus 6'nın hızı, bakın test eden tüm editör arkadaşlarla konuşuyorum, kullanıcılarla konuşuyorum. Bugün Erdi de test etti, gördü birebir. Öyle bir hız var ki
rekoruz
alette.
Rekoruz yani, yok ötesi yok.
Ya öyle bir tepki var ki yani hızın ötesinde bir şey. Tamam, o çipi herkes kullanıyor. Antutu sonuçlarına baktığınızda hepsi yüksek skor alıyor ama dün Teknoseyir'den Murat'la da konuşuyoruz. Diyor ki o da kurun ötesinde bir şey var diyor. Yani hissediyorsun, direkt hızlı olduğunu hissediyorsun. Böyle Google, bir akıcılık yok
o ya. O telefonu sanki hani Google yapmış gibi. Google kendi çalışanlarıma dağıtayım diye yapmış.
Abi Google'un telefonu da onu hissedemedim ben. Alet gerçekten çok hızlı. Yani inanılmaz tepkisel var. Samsung'un bunu çözmesi lazım. Yani telefon kutudan çıktığında klavye lekli geliyorsa ona 5000 lira vermem abi.
Samsung bunu niye çözemiyor biliyor musun? Yani o kadar çok dallanıp budaklanırsan tamam mı? Yani
50 tane cihaz çıkartırsan. 50
tane cihaz yaparsan aynı telefonun bile 5 farklı versiyonu yapıp 2 farklı çiple dağıtırsan ortaya çıkan sonuç bu olur.
Ya bak Apple tarafı her sene bir, bazı senelerde de 2 telefon çıkartıyor. Bir de işte o küçük uygun fiyatlı belki telefonlar falan diyor. Belki olabilir. Şimdi o adamlar bile şey diyorlar bazen. Ya işte bizim de cihazlar biraz çoğaldı falan diyorlar. Halbuki her sene bir tane çıkartmış odaklanacak. Mesela iOS 11'de niye çoğaladın dediğinde... Artık arkadaşlar bizim çok fazla sayıda cihazımız var. Hepsini ayrıca geliştiriyoruz falan filan diyor adam. Çünkü şimdi hakları da var. 5 sayıdan bu yana adam hepsine güncelleme veriyor. Haklıdır değildir konuşuruz. Bu tarafa geliyorsun. Bu adamların Apple öyle yakınıyorsa eğer her sene bir tane cihaz çıkartan adam. Bu adamların gerçekten hiçbir şansı yok. Çünkü adamın aynı sene içinde çıkarttığı 50 tane cihaz var. Birçoğunu biz görmüyoruz bile. Arada girip bak, çıkıyor
şu
yani.
Şu an piyasada işte Face ID teknolojisine sahip telefon var. İşte Xiaomi yaptı. Face ID'yi kullanıyor. Ekrandan parmak izi okuyan var. İşte Xiaomi'nin telefonunda var. Oppo, Vivo grubunda bazı telefonlar var. Hız desen daha hızlısı var. Daha hızlı fiyata satılan. Kamera desen bugün 500 dolar üstündeki kameraların hepsi artık birbirine. Biz şimdi şöyle bizim elimizde tüm telefonlar geldiği için biz biri birinden daha iyidir diyebiliyoruz. Çünkü onu da kullanıyorsun, onu da geçiyorsun vesaire ama sokaktaki herhangi bir kullanıcı açısından aradaki fark gerçekten hissedilmeyecek kadar az kimi zaman. Tabii bazı senaryolarda farklılık gösterebilir. Kutu içeriği dediğin zaman bugün zengin kutu içeriği veren markalar da var farklı telefonlarda.
Çinler her şey. Onlar da kulaklık çıkıyor.
Çinler tabii ki ama yani sonra 400 dolar Snapdragon 845 telefon alıyorsan onu görmezden gelebilirsin. Dolayısıyla Samsung tarafında artık başka şeyler yapmanın vakti geldi. Onlar S5'te patlayınca biliyorsun bir kırılmaya gider. Sonra S6, S7H gibi daha yenilikçi, daha devrimsel ardından S8'ler gibi telefonlar geldi. O kırılmayı bir daha yaşamaları gerekiyor.
Abi ben kutu içerinden kablosuz kulaklık çıkartan firmayı yenilikçi ilan edeceğim artık. Bence aksesuar kısmında da yenilik lazım ya. Yani
o zaten kesin.
Telefonlar geldi bir noktaya. Aksesuar kısmında hiçbir ilerleme yok. İlla kulaklık satmaya uğraşıyorlar ekstra.
Çünkü aksesuar içinde kar marjı o kadar yüksek ki. Girmiyorlar yani anlatabiliyor muyum?
İşte girmeyen...
Giren kimdi? Eşlisiydi. Biz kulak vereceğim diye ondan sonra bugün geldiği noktada 5G'de kırılma yaşayacağız.
Düzgün yönetemeyen, fark yaratamayan ince ayrıntılarda giremiyorsa o işe çıkacak abi. Görürsün.
Ha bu arada eşlisinin şu mevcut kulakları da hala çok iyi. Onu söyleyeyim yani biz. Ama işte onlar da telefonu 5000 lira deyince...
Abi bugün General Mobile'ın GM8'in yanında verdiği kulaklık bile bayağı ben size söyleyeyim oldukça iyi durumda.
Hatta ben size şu telefonların bazılarının kutu içinde kulaklığından daha iyi olabilir.
Ve bu test edip de ben o kulaklık kötü diyen adamda görmedim şu anda.
Gerçekten. Bu arada Note 9 ile ilgili başka bir gelişme daha var. Şimdi tabii Eldar Murtezin diye bir arkadaşımız var. Bunu daha önce yansıttığım bir Rus mecrası vardı. Teknoloji editörü deniyor ama şimdi teknoloji editörü müdürü artık bilmiyorum. Çünkü Note 9'u kullandığını söylüyor önce versiyonlarından birisini. Şu an zaten Note 9 hazırdır. İş ortaklarına çoktan gösterilmiştir. Belki Türkiye ofisinde bile olabilir. Çünkü Ağustos'ta şurada bir şey kalmadı. Operatör ki Samsung lansmandan 1-2 hafta sonra her ülkede satmaya başlayacağı için halde hızla belki operatör testleriyle başlamış olabilir. Cihazı görmüş ve kullanmış. Hani genel olarak yorumlarına bakıldığı zaman tasarım Note 8'den biraz daha farklı. İşte çok devrimsel özellik yok. S9 Plus'ın kamerasını ufak tefek iyileştirmelerle taşıyor ki beklediğimiz şeyler onlar. İşte arka tarafta belki kameranın dizilimiyle parmak izi okuyucusunun dizilimi ufak tefek değişiklikler olacak tarzında.
Bak, yine ekrandan parmak izi okumu yok
mu? Şöyle bir durum var. İki iddia var. Birincisi 512 GB depolama kapasitesini seçenek olarak sunacağı söyleniyor ki sunulması güzel olur. Opsiyon olması anlamında iyi bir seçenek ama onu da sadece mesela Kore'ye özel olacağı söyleniyor ki Samsung bunu yaptı. Daha önce de 256'ları yaptılar. İkincisi 8 GB RAM seçeneğinin olup olmayacağı bir tartışma konusu. İşe yarar yaramazından ziyade artık piyasada neredeyse vermeyen firma kalmadı. Xiaomi'de seçenek var, OnePlus'ta var. Yani herkes bir şekilde o pozisyonu da alıyor kendi içerisinde. Samsung alacak mı almayacak mı o da belli değil. Ama kesin olan bir şey var. En az Note 8 kadar da fiyatı yüksek olur. Yani 1000 dolar bandında bir telefon göreceğiz. Güzel olan tarafsa 4000 mAh'lik bir pilden bahsediliyor. O
patlaması nispeten,
o nispeten belki fark yaratabilecek özelliklerden birisi olabilir. Google'dan bahsetmiştik. Buradan Google'a geçelim. Tabii Pixel serisi özellikle Pixel 2 ailesi çok ses getirdi. Niye? Bugün kamerası tek kamera konseptine sahip ve geçen gün toplantı için Asus'a gitme durumu oldu. Orada bizim Recep'i de gördüm. O da birinci nesil Pixel kullanıyor. Ver dedim. Kamerasını çekiyorsun inanılmaz.
Hala yes.
O şu an şehit yaşında. Eşil Ayla'da mesela Samsung Galaxy S7 hiç kullanıyormuş. Google kamera lansın APK'sını diğer telefona taşımadan bana soruyor hangi telefon var bir deneyelim falan tarzında. Şu an Samsung chipsetlerde istenilen oranla çalışmıyor.
İşte bak yine sorunu görüyorsun. Samsung chipsetle çalıştıramıyorsun. Var mı böyle bir
ama
şey?
Ama bakıyorsun yani? Birinci nesil piksel kamerası inanılmaz. Evet. Bir bokeh var.
Onlar yani, kamera konusunda çok ileri gitti.
Yani yazılım konusu iyi bir paket çıkarmışlar ortaya ama tabii Pixel 2'ler çıktı. Sadece belli başlı ülkelerde satıldı. Fakat o da büyük ses getirdi. Hatta Google'un kısa sürede milyon üstü rakamlara ulaştığını biliyoruz. Ekim ayı gibi de Pixel 3'ler gelmeye başlayacak. Muhtemelen Android Pay'nin final versiyonuyla beraber bu cihazlar da kendisini piyasaya getirmeye başlayacak gibi görünüyor. Bazı tasarım yöntemleri ortaya çıktı. Eğer bunlar doğruysa Google tek kamera konusunda ısrarını devam ettiriyor. Muhtemelen sensör seviyesinde sensörün daha büyük, piksellerin daha büyük olduğu, diyaframın daha da fazla ileri gittiği bir paket görebiliriz eğer tek kamerada kalacaksa. Tasarım olarak bakıldığında ise aslında büyük olan model XM modelinde çentik bir tasarıma geçilmiş.
Kulunlaşmış çentik ya.
Evet, buradaki çentik biraz daha şey, Huawei'nin çentiğine benzeyen şekilde, evet. Apple'ınkinden ziyade. Küçük olan modelde de aslında ucuz köşeden köşeye ekran tasarımlarına geçilmiş durumda. Tam olarak hani böyle çerçevesiz bir telefon diyemiyoruz ama Samsung'da bu A6'larda, A8'lerde, A6'larda kalın çerçeve olmasına rağmen Infinity Display dediği sonsuz ekran konseptine geçilmiş gibi görünüyor. Muhtemelen Snapdragon 845, 4 ve 6 GB RAM seçeneği gibi donanımlarla da gelecek. Pil konusunda büyük olan modelin 3500 mAh pile sahip olacağı söyleniyor. Google'un kendi yazılımı. Kameralar yine iyidir muhtemelen. Geçmişe yönelik olarak bazı eksikler kapatılırsa ya çok ses getiren bir telefon olur.
Öyle olur. Ben sana da Android arayüzünü sevmediğim için Pixel telefona benim pek ilgi alanıma girmiyor gerçekten. Ama kameraları gerçekten iyiler. Google'ın Android Pay sürümünde bizim hep söylediğimiz bir yeniliği geliyor arkadaşlar. Bu da nedir? Köşeden köşeye ekranlı, dikini uzun telefonlar için özelleştirilmiş bir arayüzü var artık. O arayüzde nereden arakladılar? Yani ne söyle konuşmak lazım. iPhone'un bildiğin arayüzündeki tüm hareketler, butonun aşağıda sanal butonun yatayda uzun olmasına varasıya kadar kopyalanmış durumda. Kötü de olmamış, iyi de olmuş. Çünkü hep söylüyoruz bunu.
Bazı ekstra özellikler desteklemişler. İşlevsellik evet. Anlamında da güzel
iPhone'un
şeyler var.
Yaptığı bir şey vardı iPhone'un. Neydi? Ekran değişti, işletim sistemindeki hareketler ve kullanım şekli değişti. Bunu biz şimdi Pay ile beraber göreceğiz. Daha öncesinde hiçbir üreticide görmedik. E bu da ne oluyor? Kullanımı kötü etkiliyor. Kullanım deneyimini düşürüyor arkadaşlar. Pay çok güzel bir iş yapıyor. Bana sorarsanız sanal butonun olması gerektiği gibi davranmasını sağlıyor.
Valla işte sonucunda standart Android, saf Android, vanilla Android'i de seven çok fazla kullanıcı var. Hatta ben Mobile Dünya Kongresi'nde Asus'un yöneticileriyle konuştuğum zaman şunu söylemiştim. Yani Zen arayüzü çok eskiye göre daha iyi. Onlar Zenfone 4 ile beraber arayüzü ciddi şekilde hafiflettiler ama hala karmaşık, hala bence gereksiz özelliklerin olduğu bir arayüzü. Dediler ki biz iyi bir noktaya geldik ama opsiyon sunacağız. Kullanıcılar isterlerse saf Android ile ilerleyebilecekler. Şey. Tayvan'da Computex falan ekledim. Asus standında saf Android ile çalışan yeni telefonlar vardı.
Çok güzel bak.
Ya bu bir seçenek. Anlatamıyorum.
Evet,
ya saf Android ile
al
ya da istersen ben sana Zen UI'yi launcher olarak vereyim. Ya da bir şekilde belki farklı bir yani cihaz seviyesine belki farklılaştırabilir kutu içeriğini yazılım seviyesinde. Asus'un bir doğru yola girişi var Zenfone 5'lerle beraber. O devam edecek gibi görünüyor. Evet. Bu arada Zenfone 5Z'nin lansmanı da önümüzdeki hafta olacak abi. 3-4 Temmuz tarihleri konuşuluyordu. Zenfone 5Z'de kullanıcıların beklediği bir telefon.
Gerçekten öyle.
Eğer 3300-3500 lira bandına gelirse 6.64 gelecekmiş ilk etapta. Yani bugün Xiaomi Mi 8 şu anda 3300 liraya resmi olmayan cihaz olarak satılıyor. Herhalde Mi 8 ile Zenfone 5Z kavgasını biz önümüzdeki haftalarda, aylarda çok yaparız gibi görünüyor.
Ben 5Z'nin tasarımını daha çok beğeniyorum orada ama tasarım değil tabii ki tek olay. İşletim sistemini nasıl kullanıldı, arayüz ne durumda, kamera nasıl çekiyor onları da karşılaştırmak lazım.
Ya birazdan Xiaomi ile ilgili haber var. Orada zaten detaylı konuşuruz ama eğer bir değişiklik olmazsa Mi 8'in resmi Xiaomi Türkiye garantili versiyonları bu tane Ağustos sonlarına doğru Türkiye'ye gelmeye başlayacakmış.
Çok iyi zaman.
Zaten onunla ilgili bazı gelişmeler var. Birazdan konuşuruz. Xiaomi ile devam edelim. Redmi 6 Pro geçmiş hafta lanse edilen telefonlardan bir tanesiydi. Telefon tasarım olarak Mi 8 çizgisine girmiş. Çentikli tasarım da genel görünüm itibariyle de zaten Mi 8'e büyük oranda benziyor. Benzer çizgilerden bahsedebiliriz. Arka tarafta tabii Mi 8'in ayrıştığı yönler de var ama kameranın pozisyonu, parmak izi okuyucusunun pozisyonu, ön tarafta alt çerçevenin kalınlığı gibi detaylarla aslında biraz Mi 8'e benzetebiliriz. Şimdi telefon 5.8 inç, işte 18'e 9 ekranı var. Özellikle olarak bakıldığı zaman işte 3 GB, 4 GB RAM gibi seçenekler var ama 4000 mAh pil de burada tabii güzel bir detay olarak konuşulabilir. Belki ilk konuşmamız gereken şey Snapdragon 625. Tamam bu telefon 150 dolar olduğu için belki görmezden gelebiliriz
bence
ama.
Bence görmezden gelinir ya. Kötü bir Yonga da değildir
yok,
bu arada.
Yok kötü bir Yonga değil. Pek çok kişinin ihtiyacını giderebilir ama şimdi mesela Snapdragon 710'u ilk kullanan firma kim oldu? Xiaomi oldu. Mi 8'in SE versiyonu var. Bu telefon lansiyelikten bir gün sonra Qualcomm yeni çipler tanıttı. İşte 430, 432 439-632 gibi. Ya şimdi
Qualcomm tanıtıyor bu arada. Ben size söyleyeyim, çipleri tanıtır. Bir sene sonra ancak üreticilerde genelde görebilirsiniz. Çok ender, çok limitli sayıda verebiliyor o çipleri. Telefon tasarımları bir sene önce başlıyor arkadaşlar. Yani bu telefon aslında siz bakmayın, şu an tanıtılıyor ama bir sene önce bunun bütün spekleri belli olmuş. Tasarımı bitmiş. Üretim aşamasına gelmeye hazır. İlk testleri başlamış oluyor. Doğal olarak bunun 625'li gelmesini ben garip bulmuyorum. Yani benim ya sadece orada garip bulduğum bir olay var. Qualcomm'un hiç kullanılmadan arada kaynayan işte 652 falan gibi yongaları var. Onlar ne oldu? Nereye gitti? Niye kullanmadılar?
Onların maliyeti çok yüksekmiş. Çünkü 650 serisine geçtiğinde anda PCB'yi de değiştirmen gerekiyor. Sonuçta performansı çıktı. Onlar muhtemelen güç beslemesi konusunda
tasarım falan tamamen değişiyor demek ki.
Burada şu var tabii. Yani bu telefonun tabii kurtaracağı fiyatlarının yine çok agresif olması. Yani 200 dolar altında fiyatlarla alınabilecek telefonlar bunlar ama seçenek olarak bakıldığı zaman bugün işte 625, 630, 32, 636 gibi çözümler de var. Bugün Zenfone Max Pro diye bir model var. Asus'un yakın zamanda Türkiye'ye getirecek gibi görünüyor. Kurdan önce yani benim ilk Şubat ayı gibi duyduğum fiyatlar Türkiye'ye 1500 lira bandına getirmeyi planlıyorlardı. 636, 5000 mAh pil.
Xiaomi'nin rakibin nasıl olacağı en son aklıma gelecek şey olurdu ama. Net söyleyeyim sana.
Ya bir diğer taraftan şunu görüyorsun. Bir şey doğru yaparsan rüzgar arkandan ismeye başlayabiliyor çok. Çünkü telefon dünyası çok hızlı değişiyor. Yani rekabette doğru yapmak çok önemli. Ha şu var. Asus'un muhtemelen Zenfone 5'lerdeki kar marjı belki diğerleri kadar yüksek olmayabilir. Çünkü sattığı rakamlara bakıldığı zaman agresif olma çalışını görmekteyiz.
Türkiye'de de bayağı düşük adetlerde getiriyorlar herhalde.
Şu an muhtemelen üretemiyorlardır. Mal bulamıyorlar.
Evet, çünkü olabilir.
Yani şöyle bir gerçek var Mesut bakıldığı zaman. Şimdi Xiaomi bunu 200 dolara verebiliyor ama Xiaomi milyonlarca üretiyor. Asus'un milyonlarca üretebilen bir marka değil. Ne kadar çok üretirsen komponentin maliyeti de o kadar az oluyor. Düşmeye başlıyor.
Bir de sen şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizin bir malı ürettiğiniz zaman da çok önemli. Mesela Asus'un aslında üretimi şu 6 ay içinde maksimize etmesi lazım ki zaten 6 ay içinde satılacak. Şöyle, sizin 6 ay sonra üretim sorununu çözmeniz bir şey
Şubat ayında Asus'un CEO'su sahneye çıkıp bakın Zenfone 5 bu dedi ya. O esnada fabrikanın haraları onu zaten üretiyor olması lazım ki lansman tarihini tutturabilirsin.
Mesela iPhone'da dedikodu nedir? İşte Haziran'da fabrika yeni iPhone üretmeye başladı diye duyarsınız. Niye? Çünkü adam şeyi düşünüyor yani Eylül ayından sonra hemen satışa başladığımda bir stok olması lazım. Öyle üretim dediğiniz olayın hazırlanması falan çok karmaşık süreçler tabii doğal olarak. Asus'ta bir türlü ben onun dengelendiğini göremedim. Bizim ülkeye hala da telefon az geliyor. Ben sosyal medyasını takip ediyorum Asus'un. Sürekli şey diyorlar. İşte beklediğiniz telefon tekrar stoklara girdi. Ya öyle bir durum olmaması lazım anladın mı? Stok bitti ne demek? Nasıl bir plansız işleyiş bu?
Bu biraz şeye benziyor hani. Kripto parayla ilgilendi. Acaba yatırım yapsam mı? Düşer mi? Azalır mı tarzında? Şimdi piyasayı tam olarak okuyamadığınız zaman, dengeleri tam hesaplayamadığınız zaman üretimle talep arasındaki...
Evet, gerçekten
çünkü
öyle.
Eminim Ocak ayında böyle bir talep olacağını öngörselerdi. Muhtemelen fabrikayla kesenin ağzını açar. Daha fazla şey de yapabilirlerdi. Anlaşmalı yapabilirlerdi belki ama şeyi de bilemiyoruz. Komponent bulabiliyorlar mı? İşlemci tedarik edebiliyorlar mı? Bugün Snapdragon 845 Android dünyasındaki tek alternatifin üstüne
evet,
kullanabileceğin.
Evet, gerçekten öyle.
Xiaomi diyor ki ben Mi 8'den 20 milyon satacağım. OnePlus diyor ki 20 günde 1 milyonu geçtim. 1 milyon 845 demek bu aynı zamanda. RAM'de kıtlık var. Storage bulmakta zorlanıyorsun yeri geldiği zaman depolama. Kamera sensörü ayrı bir konu.
Abi üretim işi tamamen planlama. Netflix'te Lego'nun çok güzel bir belgeseli var. İzlerse arkadaşlarımız da görecekler. Bak Star Wars filmi çıktığında Lego Star Wars'un lisansını alıyor ve Star Wars karakterleri üretiyorlar. İnanılmaz başarılı oluyor film. Ve oyuncaklara talep inanılmaz has safhada. Ama Lego filmin başarılı olacağını hesaplamadığı için kısıtlı üretim yapıyor ve aslında milyon satış yapabilecekken yüz binlerde kalıyor satışlar. Öyle söyleyeyim stok adetleri. Bir sonraki sene üretimi dibine dibine vuruyorlar. Deli gibi üretiyorlar. Çünkü deli gibi satış var, talep var ya. Abi o sene Star Wars filmi çıkmıyor. Ürünler raflarda kalıyor. İndirimde bile satamıyorlar. Yani sizin zamanında talebin olduğu dönemde üretimi de yapıyor olmanız lazım. Yoksa sonrasında üretim sorununu çözmüşsün, fiyatı iyi ayarlamışsın falan onlar
abi,
yalan oluyor.
Hiç Lucasfilm'le görüşmemişler mi bu sene filmi zaman çıkacak tarzında?
Yani işte çok garip. Planlamalar. Çünkü oyuncak lisansını aldıktan sonra büyük ihtimalle adamlarla sadece lisans anlaşması yapıyorsun. Adam sana içeriden bilgi vermiyor. Film çıkartıyorum, bas üretimi falan demiyor yani.
Yok sonuç öyle de yani sonuç filmlerinde biliyorsun kendi franchise ürünlerinin üretimi bir taraftan da başlıyor bir yerlerde.
O dönem çok yeni bir dönem Amerika'da. Filmler bile o kadar umursamıyorlar franchise olayını.
Çünkü
çok
mesela
garip.
Ben en son Amerika'ya gittiğimde Mazlı'da gördüğüm kuyruk neredeydi biliyor musun? Yani peynirde indirim falan değil ha ya da İşte vakti zamanında onu ben bir kere sana getirdim. Turtle Beach'te gördüm. Evet. Turtle Beach kuyruk vardı. En son gittiğimde neydi biliyor musun? Stranger Things dizisinin franchise'inin satıldığı stand.
İşte düşün.
Yağmalıyordum bile.
Olaya bak.
Karakterlerin şeylerini, maketlerini alabilmek için. İşte bunları iyi hesaplamak gerekiyor. Xiaomi tarafında geçtiğimiz hafta bir yeni cihaz daha tanıtıldı. Mi Pad 4. Android tarafında tablet olarak yeni bir model görmüyorduk epeydir. Tablet dünyası zaten bir küçülme içerisinde. küçülen pazardan insanlar ya da firmalar pay kapmaya çalışıyorlar.
Google tablet sekmesini bu arada şeyden kaldırdı kendi sitesinden. O yüzden tablet dünyasında Android tarafında bir gelişme görmemek
Mi Pad
normal.
Mi 4 de tasarım olarak aslında bu
telefonun büyüğü işte.
Yani Redmi 6 Pro'nun çentiksiz büyüğü gibi görünüyor. Donanım olarak bakıldığı zaman Snapdragon 660 kullanan yanlış bilmiyorsam ilk tablet.
Bizdeki başlığı onun neydi? iPad katili değil mi? Mi Pad 4.
Başlık tam bir skandal o. Evet. Aynı konuda.
Ya şöyle bir şey arkadaşlar, bakın ne söyleyeyim. Tablet dünyasında bir tane tablet var aslında. iPad var. Eğer kullandıysanız anlarsınız. Ben size çok örnek vereyim. Mesela iPad, sadece iPad için geliştirilmiş 1 milyonun üstünde yazılım var. Android dünyasında cep telefonundan devşirme bir sürü büyük ekranlı cihazlar. Ben onlara tablet demiyorum çünkü kendi yazılımlarına sahip değiller. Google'ın Android Studio uygulamasının Android tarafında Android tabletler için özelleştirilmiş bir arayüzü yok. Cep telefonu versiyonunu kullanıyorsunuz. iPad için özelleştirilmiş versiyonu var. Google'ın yazdığı yazılım bakın. Tablet için özelleştirilmiş bir arayüze sahip değil Android'de. iPad'de özelleştirilmiş arayüze sahip. Sadece bu örnekten yola çıkın siz. Tablet alırken özellikle çok para verecekseniz, binlerin üstünde paralar verecekseniz ona göre seçiminizi yapın.
Tablette şey çok fark ediyor. Yani telefonda hani nispeten iPhone mu işte Note 9'u mu tartışırız, onu tartışırız ama tablet dediğiniz anda cihazın tipinden, içindeki işlemciden ziyade içerik, kullanım kolaylığı, arayüzü sağlığı fayda uygulama konusu çok önemli. Dolayısıyla o tarafta Apple ekosistemi, iPad'in şu an bir rakibi yok. Yakın zamanda olması da mümkün değil çünkü piyasa küçülürken kimse bu saatten sonra da tablet dünyasına girip yeni bir rüzgarı başlatacak gibi görünmüyor.
Büyük ekranda neler yapmak istersiniz? Video işlemek istersiniz belki. Belki resim çizmek istersiniz. Belki Photoshop kalitesinde bir yazılımla editing yaparsınız. Layer'ı üstte koyarsınız. Sunum izlemek yapmak isteyebilirsiniz. Yazı yazmak isteyebilirsiniz. Aynı şekilde bir tablette hani video işlemek dedik ya, müzik yapmak isteyebilirsiniz. Profesyonel bir müzik uygulamasında gitarınızı falan bağlayıp seslendirmenizle profesyonel mikrofon bağlayıp müzikler yapmak isteyebilirsiniz. Tablette oyun oynamayı çok sevebilirsiniz. Bu da güzel konulardan bir tanesi. Kitap okumayı sevebilirsiniz. Film izlemeyi sevebilirsiniz. Bunların hepsini en iyi yapabileceğiniz tek bir yer var. Net söylüyorum size. İsterseniz iPad fanatiği deyin, Apple fanatiği deyin. Yani ne derseniz deyin ama gerçek değişmiyor gerçekten. O yüzden bu tip cihazları artık iPad katili falan demek komik geliyor. Sadece büyük ekranda yeni bir Android cihaz daha tanıtıldı demek tablet yerine daha şık olacak. Çünkü tablet dediğin anda bir beklenti oluyor. Bir diğer tablet yapabildiklerine bakıyorsun. İnsanlar zannediyor ki bunda da yapacağım. Bugün Android dünyasında düzgün video işleyebileceğiniz bir uygulama yok ya.
Şey de söyleyeyim mi bu arada? Tabii yani tablette içindeki çip, RAM vesaire bunlar belki ikinci planda kalıyor dedik ama Apple'ın zaten tablette kullandığı işlemci tamam. iPad aynı zamanda şu anda yaygın olarak satılan en pahalı iPad Pro'lar, evet. En pahalı tabletler, o ayrı hikaye ama teknolojik çerçevede de şu an iPad Pro'da kullanılan mobil işlemcinin mobil işlemci dünyasında rekabet anlamında bir karşılığı da yok.
Evet,
onun
sebebi
X serisi gerçekten hani zaten zaman zaman geliyor. Acaba MacBook'a koyarlar mı koymazlar mı diye de tartışılıyor.
Yani şu an MacBook'a koysalar şakır şakır çalıştırır yani uygulamaları.
Hani Chromebook işte. Öğrenci bilgisayarı falan deniyor. Onların hepsini zaten halice koşturabilecek bir performansa sahip. Mi Pad 4 tabi dedik, Snapdragon 660 dedi. Kendi içerisinde işte 13 megapiksellik bir arka kamerası var, 5 megapiksel önünde var, 6000 mAh pil var. Android 8.1 üzerinde MIUI 9.5 ile çalışıyor arkadaşlar. Ve genel olarak bakıldığı zaman fiyatlar işte Wi-Fi versiyonlarında $215'lardan başlıyor. Eğer sim kart takılabilen bir versiyon isterseniz $230 civarında bir fiyat bedel ödemek gerekiyor. Böyle bir tablo var. Xiaomi tabi sonucunda ilgiyi, algıyı yönetebilen firmalardan bir tanesi. Adet anlamında onları mutlu edebilecek rakamlara ulaşır ulaşmadığımız zaman da göreceğiz ama tablet dünyasında içerik konusuyla ilgili bir kırılma, devrim olmadığı sürece iPad'in o noktada bir şey kaybetmesi pek kolay
zaten
görünmüyor.
Zaten o da kaybediyor bu arada.
Tablete ilgi azaldığı için. Evet. Ondan dolayı zaten onun değişmesi mümkün değil. Aynen. Yani onlar da küçülen pazarda yerini korumaya ya da
haklısın.
Android telefonda da zaten hani arka arka tablet çıktı dönemler de bitti. Artık o da yok. Hani
yok.
Küçülen pazarda Samsung'un payını biraz daha alayım diyebileceği bir yeri de yok. Onlar da hatta iPad'i nasıl başka bir noktaya taşıyabiliriz ki pazar yeniden büyüsün tarzında düşünüyorlar ama onların işi de zor.
Evet, zor. Zaten en iyisi bir tane elinde var ve 3 sene önce çıkmış iPad'i alan adamın değiştirmesine gerek
şimdi
yok.
Şimdi işte yeni iPad'lerde, yeni iPad Pro'lar Face ID falan geleceği konuştu. Çerçevelerin biraz daha inceleyeceği tarzında bir şeyler var.
Parmak izinden vazgeçmem ben tablette ya.
Onların bana soracak olursan ilk aşamada çözmesi asıl sorun o kalemi nasıl şarj edeceğin. Nereye takacağın o tür şeyleri çözmeleri lazım. Yoksa o kalem arkadan takmayla...
Peki, o kaleme kablosuz şarj çok yakışır.
Olabilir.
Hani böyle mıknatısla yapıştırıyorsun ya. Yani
AirPod var, onun üzerinde falan bir yerde şarj edebilirsin. Yani, ya da Surface'lerde olduğu gibi yandan, en azından kılıfı taktığında yandan mıknatısla falan tutabileceğin bir şey olsa. Kendi üzerine belki zor da. Ama iPad Pro'nun özellikle sesi.
Çok iyi ya.
Sesi gerçekten çok iyiyim. LG ile ilgili bir haber var. V40'ın çıkışı için yine Eylül özellikle IFA fuarı da işaret ediliyor. Zaten V30'da geçen sene orada tanıtılmıştı. En vurucu özellik olarak 5 kamera. 3 tane arkada.
Abi 6'da yapsalar ben çözebileceklerini zannetmiyorum. LG artık çok zor ya.
Mesela ne yaparlarsa sence?
Ya şimdi geçen ne yaşadım onu söyleyeyim. P20 ile bir video çekeyim dedim. Evde ben video çekerken kendi böyle YouTube kanalım için şey kullanıyorum. iPhone'u kullanıyorum çekim yaparken. Benim ana kameram o. Ben fuarlara gittiğimde de onunla çekiyorum. iPhone'u göstermem gereken bir yer var. Orada da P20 ile çekeyim dedim. Abi fokus gidip geliyor ya çekim yaparken. Ben 2018 yılında ben böyle bir şey görmedim ya. Kameranın fokusu gidip geliyor mu ya?
Böyle Huawei P20'den bahsediyor şu anda.
Evet. Değişik bir olay yaşadım. Çekim yapamadım. LG'de bu yıllardır var. Hiç çözemediler. Fotoğraf çekmeye çalışın falan onun bir fokusu bulması şey yapar. Lazerle falan fokus odağı modağı da ilk söyleyen firmalardan biridir bu arada. Yani ben telefon dünyasında bu tarafta kamera konusunda iki firmayı görüyorum. Sorunsuz fotoğraf ve video dediğinde Android'de sadece Samsung'da Pixel serisi var. Diğer tarafta da zaten tek başına iPhone duruyor. Bu firmaların çözmesi gereken şey 5 kamera falan değil. 3 tane de koy, 2 tane de koy. Yeri gelsin bir tane olsun ama düzgün çalışsın. Yani beni yarı yolda bırakmasın abi. Her işimi yapabileyim o alet üstünde. Benim sıkıntım orada. Şimdi 5 kamera diyoruz ama ya ben eminim çok da böyle devrimsel bir şey getirmeyecek yani.
Tabii şu da var. Yani kamera tarafını sonuçta bir telefon çıkartıyorsun. Yani netleme sorunu var değil. Bunu yazılımla çözebilirsin aslında bir evet. oranda. Ve bugün mesela iPhone'un ilk çıktığı günkü gibi çekmiyor bugün. Daha iyi çekiyor.
Daha iyi çekiyor. Gelişiyor
bitkide. Arkada bir gelişim var. Evet. Biz tabii iOS ile ilgili yapılan güncellemede biz Android'deki gibi konuşmuyoruz. Android'de işte güncelleme geldiğinde sürüm notları şunlar bunlar ama Apple'da daha ziyade iki tane büyük güncellemeden bahsedersen altına bakmazsın. Muhtemelen sürüm notlarını geriye dönük incelemek lazım. Kamerada iyileşme bariz şekilde hissediyor. Evet, yani var. Bugünkü iPhone 10'la geçen sene Eylül ayındaki iPhone 10 farklı cihazlar.
Bokeh yaparken olarak. Bile çok daha keskin, daha iyi hatta çizdiğini net bir şekilde görebiliyorsun yani.
O yüzden o konu önemli. Bu arada kamera demişken LG G7 Think modelinden, G7 diyelim biz ona. Ki bu arada Türkiye'de en önemli gibi yerler satılmaya başlamış. Basın bülteni gördüm. 5000 liraya yakın bir fiyatı var G7'nin. 4800 lira. Tabii resmi fiyat değil bu yine. Toptancı fiyatı ama böyle bir tablo ortaya çıkmış durumda. LG şöyle bir şey yapmış. Bir yazılım güncellemesiyle G7'ye 4K'da 60 kare saniye video çekim özelliği getirmişler. Rakiplerinde olan bir özellikle zaten. Evet. Demek ki lansman dönemine yetiştirememişler. Biz G7'yi kullanmadığımız için. Olup olmadığını ben bilmiyordum ama böyle bir gelişme yaşanmış. Bunu da söyleyelim. Son haberimizde son günlerin yenilikçilik konusunda en çok tartışılan markaların Vivo ile ilgili. Şimdi yeni bir teknoloji test ediyorlar bunlar. Bu aslında 3 boyutlu algılama teknolojisinin havada kalma süresi temelli bir versiyon. Ne demek istiyorum? Üzerinde bir sensör var. 300 bin ışık noktası yaratarak aslında şöyle yapıyor. Işığı yayıyor. Bu vurumlu bir ışık. İşte senin vücuduna, senin suratının örneğin çarpıyor. Ve ışığın sensöre geri geliş süresini hesaplayarak bir sonuç üretmeye çalışıyor. Dedikleri şey şu. İşte Apple'ınkine göre Apple'da 30-35 bin nokta var galiba. Yanlış bilmiyorsam.
10 kat daha fazla nokta olacak deniyor. Bir de 3 metreden cisimleri algılayabilecek deniyor arkadaşlar. Bu bayağı gelişmiş bir özellik 3 metreden. Şimdi iPhone'da şöyle bir problem yaşıyorsunuz. Telefon masada duruyor ya da bir yerde duruyor. Siz dokunuyorsunuz. Eğer tam açısında değilseniz sizi görmeyebiliyor. Şimdi 3 metreye kadar eğer tabii bu genişte alt üstte de sadece dar bir açıda değil alt üstte de geniş bir yelpazeye vuracaktır diye bakıyorum. Yüz tanıması yapıyorsa bu arabada, yolda, işte yataktan şöyle uzandığınız telefona bakarken tuşuna tıkladınız orada yüzünüzü tarayabilecek anlamına geliyor. Belki de Kinect gibi daha sonra işte 3 boyutlu modelleme yani için kullanırsın.
Sadece yüz tanımanın dışında işte hareket kontrolü ilgili. Eğer mesela bir takım gesture kontrolü, havadan evet. böyle arayüzü değiştirdiğini falan tarzında.
Yani belki göz hareketlerini, gerçi göz hareketlerini kız ötesiyle anlamazlar ama yani göz kırpması, ağız hareketleri falan taranabilir.
Ya o var. Bütün hareket takibiyle ilgili şeyler var. Arttırılmış gerçeklik konusunda bir takım yeni avantajlar. Mesela animoji gibi bir özelliği başka bir boyuta taşıyacağı.
Mimikleri gösterebilir konusu. Orada yani.
Ve evet. yani sonuçta Vivo'nun da yaptığı şöyle bir şey var. İşte bugün Next modeli de o. İçeriden motor mekanizmasıyla ön kamerayı pop-up şeklinde çıkarma gibi şeylerle bayağı da konuşulan bir marka evet. oldu. Grup çok küçük. BBK grubu. Aynı zamanda Oppo'nun da ve OnePlus'ın da sahibi olan şirketten bahsediyoruz. Diğer taraftan da dünyanın en iyi Blu-ray player'ların bazılarını yine bu grup üretiyor. Onu da söylemek lazım. Müzik tutkunları. Harajım evet. izleyen müzik tutkunlarının en sevdiği markalardan birisidir Oppo. Yani Çinliler de
geliyorlar ya.
Kopyalıya kopyalıya başladılar. Üstüne koymaya başladılar sonra ve bugün diğerlerinin konuşmadığı bazı şeyleri de
bambaşka bir cihaz var. Yani ellerinde yani artık bambaşka cihazlar var. iPhone'a falan da benzemiyor cihazları.
İşte bugün Oppo Find X'e bakıyorsun mesela.
Evet, bambaşka bir cihaz gerçekten.
Ha, tamam o sürgülü sistemle kamerayı çıkarma olayı ilk onlar başladı mı? Daha yıllar önce Nokia'nın yaptığı, Sony Ericsson'un yaptığı telefonlar da vardı.
Bunlar gibi değil daha bana.
Yok yani, fikir olarak evet. kamerayı gizleme olayı. Ama şimdi bunlar öyle bir telefon yapmışlar ki önden %94 ekran kas oranı var. Kamera tuşuna bastığında da birden çıkıyor. İçeriden bir motorun ekran izlemesi.
Ya filmlerde yani şu anda bakın o telefonu hani herhangi bir gelecek temalı bilim kurgu filmine koyun. Gider.
Kimse şaşırmaz.
Şaşırmaz. Şey dersin, oha telefona bak böyle
yani
bir şey çıkarmaz.
Teknoloji lazım. Tabii biz biliyoruz, annem babam izlese oha telefona bak bu ne zaman yani. Hayatımıza girecekler yani.
Bilim kurgu filmi çekmek gitgide daha zor hale geliyor. Net söyleyeyim ben.
Şimdi şöyle bir gerçek var. Telefona bakıyorsun. Materyal muazzam. Çok güzel görünüyor. Tasarım harika. İçindeki çip 845, 8 GB RAM koymuş. Lüks tanıma koydum diyor. Onu koydum, yok, bunu koydum diyor.
Bir de üstüne pil var üstünde.
Bir de büyük. Bir de adam içinde bu kadar şey içinde bir de motor mekanizması, mekanik bir sistem var orada. İttiriyor.
Evet. Ya bu ya bambaşka bir seviye. Gerçekten takdirli.
Ve zaten şey de var. Ben çok izlemiyorum ama geçen videolardan birinde gördüm. YouTube'da. Dünya Kupası'nda açıyorsun. Reklamlar Vivo.
Ha tabii.
Adam bir de para da harcıyorlar. Para da harcıyorlar. İşte futbol takımlarına, futbolculara.
Türkiye'ye gelsinler bize reklam versinler ya.
Daha önce Twitter'dan paylaşmıştık bu markalar. Kadın hepsi gelecek. Hepsi geliyor. Sonucunda birilerinin çıkma haberlerini duyuyoruz ama evet. Birileri de gelecek. Bununla ilgili olarak işte Xiaomi'yi zaten yakın zamanda bekliyoruz. Kademeli olarak Lysan'a doğru diğer markaları da ya da belki 2019 için konuşacağız zaten. Mobilitenin bu haftalık süresi doldu arkadaşlar. Yorum ve eleştirinizi tabii ki altta bizlerle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.